Ayrım 20. Tek ayak üstüne sekerek dergaha koştum. Taptuk Sultanımın eşiğinde sitaremin heybesini kucaklamış yatarken aklımdan neler neler geçiyordu anlatamam. Daha evvel dakikaların uzayıp yüzyıl olduğu böyle bir süreçten hiç geçmemiştim. Duygularıma hakim olmaya çalışsam da duygularım bana hakim durumdaydı. Ayaz iliklerime işlerken kulağım onun ayak sesine kilitlenmişti. Nefesim sitare kokulu heybede yankılanıp yüzümü yaladıkça sanki onun eşiğinde tek başıma değil de sitare ile birlikte uzanmış yatıyoruz gibi geldi. Mutlu muydum, üzgün mü kestiremedim. Az sonra asasının tak taklarını işitecek olmanın heyecanı taşıyordum. Üşümüyor, acıkmıyor, kederlenmiyordum. Hele ayak sesini duyacak olmaktan içim içime sığmıyordu. Heyecanlanmıştım. Sevgilinin ayak sesinin gelişini dinlemenin heyecanıydı bu. Yıllarca alalade bir ses diye dikkat etmediğim onun ayak seslerine şu anda neler yakıştırıyorum neler. Onun ayak sesinin gelişini dinleyerek bir ömür boyu orada öylece bekleyebilirdim. O geliyor olacaksa onun gelişini hissederek yaşlanmak elbette bir bahtiyarlıktır. Peki ya geldikten sonra beni kabul etmezse, peki ya geldikten sonra giderse, hayır hayır bunu düşünmemeliyim. Çünkü bir gelişin heyecanı ne derece dayanılmaz ise geldikten sonra gidişin azabı o derece ürkütücüdür. Bir an Taptuk Sultanım hiç gelmese de ben böyle kıyamete kadar beklesem diye geçirdim içimden. Bu benim için bir vuslatı beklemek sayılırdı. Ama vuslattan sonra hicrana, ayrılığa dayanabileceğimi asla zannetmiyordum. Allah'ım sen bana beni onunla öğret. Bana kendimi onunla buldur. Ben, ben değilim artık. Benden öte bir ben için varım. Benden içeri bir ben için. Ve işte onun sesi. Evet, evet onun ayak sesi. Yaklaşıyor. Yanında ana bacı da var galiba. Hele ortalık azıcık aydınlık olsa da yüzünü bir kez görebilsem. Kulağımın hemen arkasında başlığıma takılan şey asasının ucu olmalı. Yanılmıyorum. İşte şimdi bastırarak ve iki yana oynatarak nasıl bir engele takıldığını anlamaya çalışıyor. Heyecandan kalbim duracak gibi oluyor. Hayatıma yön verecek soruyu şimdi sorması gerekiyor. Hayret. Adımını attı ve tam yüzüme bastı. Ne yaptığını biliyor. Nereye bastığını tam olarak hissediyor gibi. Yoksa benim burada yattığımı da biliyor mu? Biliyorsa bana ders olsun diye kasten basıyor olabilir mi? Eğer öyleyse bundan ne anlam çıkarmalıyım? Kalbimin sesini kendim duyuyorum. O da duyuyor gibi. Allah'ım sen bana güç ver, irade ver. Zaman uzadıkça uzamış gibi. Kulağım seste. Beklediğim yalnızca bir soru. Saniyeler asır mıdır ki? Bekle, bekle. İşte nihayet. Bu kimdir hatunum? Yunus'tur efendi, Yunus'tur. Ağzından o anda çıkacak soruyu duyamadan can verebilirdim. Ya hangi Yunus derse, eğer öyle derse burada kalkamam artık. İçimde bütün bir ömrün birikmiş en büyük pişmanlığı var. Bekleyişin, intizarın hakikatte ne olduğunu o sırada anladım. Allah da sevgili kulunu böyle bekliyor diye geçirdim içimden. Seven sevileni böyle bekliyor, aşık maşuku böyle bekliyor diye düşündüm. Kaç bin zamanda kaç bin aşık maşukunu böyle beklemişti acaba? Gül bülbülünü, mum pervanesini hangi çağlarda ne kadar beklemiş de hasreti böylesine varlık yüzüne yazmışlardı? Kaç Mecnun Leyla'yı, hangi Ferhat Şirin'i böyle beklemenin tereddüdünü yaşamıştı? Bir ben miydim şu dünyada garip, bir ben miydim üftade? Yine bekledim, yine bekledim, yine bekledim. Bir soruyu duymak için bekledim. Asra bedel bir anı bekledim. Göz yumup açınca geçecek kadar asra bedel ve duydum. Bizim Yunus mu? Evet efendi, bizim Yunus. Yuvadan uçan her kuş erinde gecinde yuvaya döner. Söyle ki bileyim Yunus, seninle ne vakit tanışmış idik? Gerçi ezelden bu yana tanışırız sultanım. Lakin zahirde 37 yıl oldu hesap ederim. Bu kadar yılda ne kazandın Yunus? Nefsime tatbik ettiğim ve hiçbir şeyle değişmeyeceğim 4 kaide efendim. Ah derviş Yunus, 4 hakikat öyle mi? Nefis atıma vurduğum 4 gem diyelim efendim. Birer birer gemlerini çıkar ağzından o halde. Eşiğinize geldiğim zamanlarda herkesin bir şeyi dost edindiğini, o şeye gönül bağladığını görerek gelmiştim. Baktım, o gönül bağladıkları şeylerin hepsi onları yarı yolda bırakmıştı. Karar verdim, sizin kapınızda beni hiç bırakmayacak, öldükten sonra bile benimle gelecek bir şey aramaya karar verdim. Böylece iyiliği seçtim. Sizden devşirdiğim ilk dostum iyilik oldu. O beni hiçbir vakit yalnız bırakmadı. Peki ikincisi neydi Yunus? İnsanlar ömürlerini satıp dünyanın geçici emellerini ve mallarını alıyorlar. Sonra da onlara dört elle sarılıyorlardı. Üstelik öyle de sıkı koruyorlardı ki sandıklar ve hazinelere koyuyorlar, mevkiler ve makamlarla süslüyorlardı. Kimisi zenginliğe, kimisi şöhrete, kimisi güzelliğe yapışmışlardı. Eşiğinize geldiğimde ömrümün varı zenginliğimi de güzelliğimi de Allah elimden almıştı. Sitare olmayan alem olmasa da olurdu sanki. Ona sitem mi etmeliydim, düşmanlık mı bilemedim. Sonunda sitaremi alana ben de canımı satmayı uygun buldum ve gönlümü yalnızca ona adadım. Sitaremi güneşe kattım. Mecazdan ve hayalden geçip onun aşk oduna, hakiki aşkın oduna yöneldim. Devam et. Üçüncüsü, eşiğinizde dervişlerinize baktım. Herkes gibi onlar da hata yaparlarsa sebebini hep dışarıda başkalarında arıyorlardı. Karar verdim. Hiçbir hatamda başka birini suçlamayacak ve gözlerimi daima içime çevirecektim. Her hatayı kendimde aradım. Böylece nefsimle bir savaş başlattım. Güzel yapmışsın. Ya sonra? Sonra efendim, insanların bir lokma ekmek için, birkaç dünya nimeti için helal ve haramı birbirine karıştırdıklarını gördüm. Hakça bölüşmeyi ve başkasının hakkını almamayı kendime düstur edindim. Boğazımdan haram lokma girmedi ve aslı ziyandan geçtim. Eh be Yunus, eh be aslanlı yadigarı. Bu dergaha geldiğin gün dünya koktuğunu söyledik de bunu azar kabul etmiştin. Gittin çünkü bizim yolumuzda kim azar ona nazar denildiğini unuttun. Halbuki biz seni o nazara verip Cenab-ı Hakk'ın huzurunda açacak idik. Gittin, kendi kendini açtın, kendi kendine uçtun. Gidişin o vakit yüreğimizi dağlamıştı. Gelişin elbette eziyet ile oldu. Şimdi naçar beşinci düstura geldik. Eksik kalan beşinci düstura. Şimdiden geri emek yetirmek senden. Hacı Bektaş'ın teklif ettiği nasibi vermek bizden. Haydi abdest alalım, bana sabah namazını kıldır. Samuel. Alamutlu fedailer, Hacı Bektaş ve Suluca Karahöyük, uyuşuk adamlar, atıl hayatlar, dervişe karşı cellat, tekkeden uzaklaşma, babamdan nefretim, bir kurt yavrusu. Evet Samuel, şu karşıki köy Suluca Karahöyük'tür. Var orada Hacı Bektaş'ı bul. Sana benzeyen birini sor. 5 yıl kadar önce buralara uğramış de. Bu kapıdan sana nasip vardır. Sen cellat olacak çocuk değilsin. Unutma. Var git. Yolun açık ola. Babanı bulunca selamımızı söylemeyi ve hediyelerimizi vermeyi ihmal etme. Kim olduğumuzu anlayacaktır. Haşhaşi Alamut fedaileri beni zindandan alıp getirmekle bir umudun mu yoksa bir belanın mı içine atıyorlardı, kestirememiştim. Zindandan ayrılırken Arn ustamın ve diğer cellatların paralarıyla hazinelerini de almışlardı. Belki Arn ustam benim bir hırsız olmadığıma inanırdı ama diğer ikisi muhtemelen peşime düşeceklerdi. İnşallah bu fedailer beni kaçırırken o iki celladı öldürmüşlerdir diye geçirdim içimden. Evet, bu adamlar bana yepyeni bir yol gösteriyorlardı ama hayatımın yolunu tersine döndürdüklerini bilmiyorlardı. Ellerimi çözdükleri vakit teşekkür mü etmeli, lanet mi okumalıydım? Bu yüzden kararsız kaldım. Yalnızca arkalarından uzun süre baktım. Beni bindirdikleri atı geri almamışlardı. Bunun için minnettar idim. Odamda sakladığım altın, yüzük ve mücevherlerimi atın terkisinde buldum. Babama vermemi istedikleri hediyelerin bunlar olduğunu anladım. Onlar ufukta kaybolurken Suluca Karahöyük'e baktım. Orta büyüklükteki bir bozkır köyüydü görünen. Hacı Bektaş dedikleri burada olmalıydı. Bu köyde babamı bulacağımı hiç sanmıyorum. Benim tanıdığım babam bir tekkede derviş olacak, yaratılışta değildir çünkü. Ama bu iki fedai beni her kim hatırına buraya getirdilerse, şefaatçim her kim ise, her kime benziyorsam onun sevdiklerini iyice anlamıştım. Onun için bana benzeyen o adamı bulmayı kendime iş edindim. Bunu canımı bağışladıkları için değil ama ahde vefa yeryüzünden silinip gitti denilmesin diye yapacaktım. Madem onlar yıllarca önce verdikleri bir ahde vefa göstermişlerdi, ben de öyle davranmalı, onların emanetlerini sahibine ulaştırmalıydım. Cellat çırağı da olsam, işkencede olsam söyledikleri adamı bulmayı insaniyetten sayıyordum. Babamla alakalı sırrı belki de o adam çözecekti. Kim olabilirdi bilemiyordum. Onu bulursam belki hediyeleri de teslim edebilirdim. Böylece hediyeleri alınca babam beni arardı. Çocukken babamın sık sık gidip uzun süre geri dönmediğini, döndüğü zaman da birkaç gün kalıp yeniden gittiğini hatırlıyordum. Acaba o vakitler alamutlularla arkadaşlık mı yapıyordu diye aklıma takıldı. İyi ama öyle olsa bu adamlar onun adını biliyor olurlardı. Belki de bulacağım adam bütün bunların cevabını verecekti bana. Yüreğimi bir heyecanın sardığını itiraf etmeliyim. Eğer gerçekten babam buradaysa onu görünce ne yapacaktım? Yakasına mı yapışacak yoksa elini mi öpecektim? Kestiremiyordum. Duygularım karmakarışıktı. Beni bekleyen kaderi bilmek istemiyormuşum yahut ötelemeye çalışıyormuşum gibi hissettim. Köye vardığımda kader bana fazla cömert davranmadı. Hacı Bektaş ile göz göze bile gelmedik. Bana benzeyen birini tanıyan var mı gibi boş bir soruyla herkesin bakışlarına muhatap olmak da işime gelmedi. Alamutluların bir isim hatırlamıyor olmalarına daha çok üzüldüm. Dergâhta bana çok iyi davrandılar. Karnımı doyurup yatacak yer bile gösterdiler. Benim zindanda yaşadığım hayattan çok farklı bir anlayış hakimdi burada. Şiddet dışında da bir hayatın olduğunu, hatta bunun gülümseme üzerine kurulduğunu anladım. İnsanların bu kadar iyi olmaları içimi acıttı. Adeta yaptıklarımı yüzüme vurdu. Yine de bana göre bir hayat olmadığına karar verdim. Gerçi peşime düşen olursa burada beni bulamayabilirdi. Ama sırf saklanmak için de bunca miskin bir hayatı çekemezdim. Orada 2 gün kaldım. Sonunda Hacı Bektaş halifelerinden yaşlı mı yaşlı bir zat benim eski bir arkadaşına benzediğimi söyledi. Adını kendisi de hatırlamıyor. Dediğine göre herkes ona Horasanlı diyormuş. Saygı ile himaye arasında uçuk kaçık bir hayat sürdüğünü söyledi. Hayal meyal bir şeyler hatırlıyor gibi yaptı ama yaşlılığı gerisine müsaade etmedi. Birkaç sefer bizim ailede hikayeyi erkekler yazar, kadınlar çocuklarına anlatır Horasanlı deyip durdu. Bir de Tayburga diye bir ismi sayıkladı. Tayburga kimdir diye sormadım bile. Zaten arkadaşım dediğine göre hatırladığı kişi en azından 80'lik biri olmalıydı. Babamsa olsa olsa 40'ına yeni basmıştır. Birkaç gün içinde bu arama işinden sıkıldım. Belki de babamla karşılaşmaktan korktum. Ona olan kinimden kurtulmaktan korktum. Beni hayatta tutan başlıca düşüncelerden birinin beyhudeliğini öğrenmekten korktum. Babamın bu insanlar gibi iyi bir insan olmasından korktum. O iyi bir insan ise ona yapacağım işkenceleri hayal ederek geçirdiğim gecelerin hatıralarını kaybetmekten korktum. Sahi babam bir derviş olabilir miydi? Kendimden biliyorum ki babam kabına sığamayan bir adam olmalıydı. Her şeyden evvel iradesini bir başkasının ellerine teslim edemezdi. Belki bu dergâhtaki gibi tarlada ırgatlık yapabilir, kerpiç kesip ev kurabilirdi ama geri kalan zamanda oturup elde tesbih ile zaman tüketecek cinsten değildi. Ninem bana dedemin masallarını anlatırken hep şu haşhaşiler gibi korkusuz adamlardan bahsederdi. Tek başına zalim konaklarını basıp kimsesizlerin yardımına koşarmış. Peki ama böyle cevval iki atanın oğlu bir dergaha kapanıp hareketsiz kalır mıydı? Burada gördüğüm adamlardan hiçbirinin kendilerine verilen işleri yapmaktan gayrı bir şey için aceleleri de bir maksat uğruna mücadeleleri de yoktu. Söylediklerine göre bütün çekişmeleri kendi iç dünyalarında oluyor, maksatlarına gönüllerinde erişiyor, bunun için durmadan nefisleriyle mücadele ediyorlarmış. Bozkır'ın bütün hareketliliği içinde buradaki hayat sanki donmuş, zaman sanki durmuş gibiydi. İnsanların bir kaçış veya kovalamaları olmadığı gibi hiç aceleleri de yoktu. Dervişlerin hayatını ilk kez görüyordum. Dingin, durgun, sakin. Ama konuşmalarına kulak verdiğimde aynı hayatın derin, zengin ve ulvi olduğunu da görebiliyordum. Bozkır'da iç içe akan bu hayatlardan her biri yek diğerini kışkırtan bir yapıya sahipti. Dışarıda yorulan bedenlerin ve ruhların sükun bulmak için içerideki hayatı benimsemelerini anlayabiliyordum. Gitgide yoksullaşan insanların hiç olmazsa gönül zenginliğine yönelmelerini de anlayabiliyordum. İnsanların elbette sığınma ihtiyaçları vardı ve Müslümanlar için Bozkır'daki en huzurlu sığınaklar, sufilerin toplandığı dergahlar olmalıydı. Yine de bu hayat bana göre değildi. Bir sabah gözlerimi yumup atımı mahmuzladım. Önümde bir zindan vardı. Bildiğim tek hayat, geride bir umut kaldı. Babamla mücadelem. Zindana dönsem, arm ustama ne derim? Ya diğerleri? Zindanda neler olduğunu bilmiyorum. Alamutlu beni ve arkadaşını gizlice mi kaçırdı yoksa savaştı mı? Eğer savaştıysa cellatlar ölmüş olabilir mi? Peki ya Arn ustam? Belki o da ölmüştü. Eğer onlar öldüyse zaten zindana gitmem bir işe yaramayacaktı. Yok, eğer Alamutlu her şeyi gizlice yapmış, arkadaşıyla beni de gizlice kaçırmışsa, bu durumda herkes zindandan kaybolan bütün paraları benim aldığımı düşünüyor olmalıydı ki zaten zindana gidemezdim. Ne yapacağımı bilmeden saatlerce at sürdüm. Alamutlu'nun atı asil çıkmıştı. O koşuyor, sırtında ben düşünüyordum. Tekkeye geri dönüp uzunca müddet saklanmak geldi aklıma. O tekkede benim için hangi gelecek olabilir ki? Diye bu fikirden vazgeçtim. Kılık değiştirip Bizans'a asker yazılmayı düşündüm. Bunu da gözüm kesmedi. Babama hediye edilmiş paralar vardı. Onlarla bir toprak satın alsam diye hayal ettim. İmkanı yok, yürütemezdim. Hem babama düşman olmam, onun parasına el koymamı da gerektirmiyordu. Velhasıl yukarı tükürsem bıyık, aşağı tükürsem sakal ortada kala kalmıştım. Göreme kayalıklarında kendime bir mağara edindim. İçinde tasvirler olan bir zamanlar Hristiyan keşişlerin kullandıkları mağaralardan biriydi bu. Orada birkaç gün oyalanıp ne yapacağıma karar vermem gerekiyordu. Akşam olduğunda mağarama bir kurt yavrusu çıkageldi. Işık ışık gözleri olan gök bakışlı bir kurt. Yolunu şaşırmıştı besbelli. Ya arkasından annesi de gelirse diye korktum. Yavruyu kovaladım. Nafile gitmiyordu. Hatta o beni kovalar gibi üzerime atılıyordu. Belli ki ben onun mağarasına sığınmıştım. Biraz da atımdan ürkmüş olmalıydı. Karanlık çoktan çökmüş, geceyi geçirecek başka bir sığınak aramak için geç kalmıştım. Anne kurda karşı tedbirli uyumam gerekiyordu. Neyse ki sabah olduğunda ortalıklarda görünmedi. Üstelik yavrusu da atımın gövdesine yaslanarak sıcak bir yatak bulmaktan mutlu görünüyordu. Ertesi gün, daha ertesi gün atım, kurt ve ben birlikte kaldık. Kurt yavrusu mağara duvarındaki resimlere bakıyor, bazen onlarla oynuyor, bazen suretlerle kavga ediyordu. Mağaralara yuva yapmış güvercinleri avlayarak, topladığım ot ve dağ alışlarını yiyerek hem kurt yavrusunu hem atımı besledim. Issız bir vadide hapis gibiydim. Tabiatta hiçbir hareketlilik yoktu. Üstelik her gece üst üste rüyalarımda zindanı ve şaman çatalını görüyordum. Hepsinde de işkenceye yatırdığımız adamlarla uğraşıp durdum. Garip olan, her rüyanın sonunda Alamutlu'nun yüzünün belirip bana "Samuel, evladım, sen cellat olacak kişi değilsin" demesiydi. Bu cümle takip eden gecelerin de kabusuna dönüşünce zindana dönme fikrini aklımdan tamamen sildim. Burada bir mağarada yaşamakla da hayatımı sürdüremezdim. Babamın hediyeleri haricinde pazubendimde sakladığım iri bir yakut ile 3 altınım vardı. Bunlarla bir şeyler satın alabilir, bir kasabaya yerleşebilirdim. Beni kimsenin tanımayacağı, zindana uğramışların uğramayacağı uzak bir kasabaya. Hasretin atıma bu adı koydum. Sırtına atlayıp mağaradan ayrıldığımda kurt yavrusu da peşime takıldı. Ne kadar kovduysam gitmedi. Artık 3 can olmuştuk. Bozkır'da hayat bizim için de bir yol çizecekti elbette. Savaşların, katliamların, cinayetlerin ortasında parçalanmış onca aile varken biz bir aile olmuş yürüyorduk. Şu şiddet dolu dünyada birbirini anlayan 3 can. Samuel, Hasret ve Gökışık. Kurda bu adı verdim.